Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Ohan. Üç deneyimli gazeteci her pazartesi ve çarşamba düşüncelerini paylaşıyor. Hayata ve politikaya dair her şey bu programda dile geliyor. Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar. Söylemesi bizden de İsmail Saymaz'la birlikteyiz. Akif Beki'yi gönderdik yurt dışına.
Baktım Instagram'da.
Var mı fotoğrafları
falan? Ahmet resmi. Bugün aslında sanatçı Ahmet Güneştekin'in Macaristan'da 3 sergisi birden açılacak. Ahmet Güneştekin'in davetlisi olarak Akif Beki, zannedersem...
Ertuğrul Özkök vardır.
Ertuğrul Özkök var. Mehmet Yılmaz var. Mehmet Yılmaz. Yine iş adamlarından Velit Gazel var. Ben dördünü Macaristan'da gezinirken, fotoğraf çekerken
burada
gördüm.
Burada çalışması gerekirken Macaristan'da müze geziyor.
Kaytarmış Akif Beki. Bir de zaten Akif Beki herhalde gazetesinin kapanacağını zannederek kendisine yeni yatırım alanları açıyor.
Acaba
İleride Ahmet Güneştekin'in peşinden gidip acaba resim yapar mıyım?
Olur mu acaba?
Böyle belki de bilmiyorum. Ya da Türk artık umudunu mu kesti, neyse.
Neyse, kapanmayacak dedi ama şimdi biz yanlış anlamışız. Pazartesi konuşurken gazetenin kapanmayacağını ve karşı karşıya
ya da gazeteciliği kaldı. Bırakayım, bu sanat işlerine gireyim.
Aslında ya bende olsa o yetenek hiç bir dakika durmam, biliyor musun?
Ben ya ama
bir şey yapamıyorum.
Şimdi
başta
şurada bunca
İsmail,
zamandır bunca ben de öyleyim ama ben uzun zaman bu uzun zamandır program yaptığımızın program yapıyor olmamızın verdiği rahatlıkla söyleyebilirim ki Akif Beki'de ben o ışığı görmüyorum pek yani. Akif Beki genelde hani iştahıyla ondan sonra kimi davetlere katılımıyla ve yaygın ironisiyle kendisini gösteren bir arkadaş.
Ya bu ironi de Akif Beki'ye böyle yapıştı kaldı.
Evet,
geçen
ya.
Bir Twitter'dan bir paylaşım yaptım bu Uğur Işılak'la ilgili. Kendisi dedi müstesna bir sanatçıdır. Günde 40 bin lira almasını ağzına dolayanlar da buna dikkat etsinler yani. Öyle çok para değil böyle müstesna bir sanatçı için diye. Bazı bizi takip edenler, buradan dinleyenler, Twitter'dan takip edenler falan tabii bunun bir ironi olduğunu fark ettiler. Bir takipçi de çok kızdı bana. Ama öyle böyle değil, ciddi fırça attı. Ben dedim ciddi fırça da yedik falan. Sonradan o takipçi ya kusura bakmayın ironi olduğunu anlamadım. Lütfen siler misiniz dedi. Ya dedim silmeyeyim de zaten ironi olduğunu sonradan şey yaptık falan diye. Akif Beki'yi hatırlatan da çok oldu. O ironi
bu yüzden değil mi?
Meselesinde evet Akif Beki'yi. Ama Uğur Işılak'ın da yani Işılak'tı değil mi? Doğru söylüyorum.
Onun da üzerine de ironi yapılırmış yani.
Yapılır değil mi? Şimdi, sen iyi para kazanan gazetecilerdensin. Hep öyle diyorum, parayı eziyorum şuradan.
Milyonları eziyorum da yani benimkisi Uğur Işılak'ın yanında hakikaten öyle yani gerçekten söylenince şaka kalacak bir miktar. Uğur Işılak'ın ben bugün aslında O Haber Oda TV'de dün yayınlanınca bugün tartışması oldu. Efendim bazıları dediler ki Uğur Işılak hepsini almamıştır. Efendim onun adına fatura düzenlenmiştir falan dediler. Benim de aklımı kurcaladı. Orada dikkat edersem bir şirket diğerine Uğur Işılak adlı bir ödeme yapıyor.
Evet.
Biri Pektaş galiba.
Ödeyen şirket belediyenin şirketi.
İştiraki. Evet. Belediyenin iştiraki. Belediye ona 1.280.000 liraya ihale ediyor. Bu belediyenin şirketi ise Simclass adlı yapım şirketine 1.2 milyona veriyor. Belediyenin şirketinin evet. Şirketinin 80 bin lira kazancı var. Sadece taşeronu havale etmekten ötürü. Şimdi peki ben bu Simclass'a baktım. Bu kimin şirketi? Bunun tek bir işi var. Uğur Işılak'ın organizasyonlarını yapmak. Başka hiçbir şey yok. Zaten
Twitter sahibi kim görünüyor mu?
Sahibi başka birileri görünüyor. Ticaret gazetesine göre ama Simclass'ın Twitter hesabına girdiğimizde Uğur Işılak'ın zaten fotoğrafları var. Uğur Işılak menajerlik organizasyonu diyor. Hı hı. Zaten biosunda yani o bio kısmı, tanıtım kısmında. Ve orada menajer olarak Uğur Işılak'ın kardeşi görünüyor. Zaten geçmişe dönük olarak bu şirket hangi etkinlikleri yapıyor diye hem Twitter hesabına baktığımızda hem YouTube kanalını taradığımızda sadece Uğur Işılak'ın ya da Uğur Işılak'lık etkinliklerin yapıldığını görüyoruz. 2012 yılından bu yana Uğur Işılak etkinliği yapıyor. Mesela Simclass'ın işte daha önceki duyuru medya bölümünde daha önce yaptığı konserlerin afişleri ve duyuruları var. Hepsi AKP'li belediyeler. AKP'li belediyelerin organizasyonlarını almış. Orada da Uğur Işılak sahneye çıkmış. Bazen de Uğur Işılak yanı başında başkalarına götürmüş. Şimdi benim burada anladığım 30 günlük döndüm baktım o tarihe. Daha ironik bir şey söyleyeyim. Uğur Işılak 2010 yılında Meram Belediye Başkanı'na, Konya'nın Meram ilçesi Belediye Başkanı'na Serkan Bey diye biri bir şarkı yapmış.
Söyleyeyim mi sözlerini?
Meram'a geldim. Söyle lütfen.
Öyle bir diyar ki her yer bereket, nasipsiz değilim hissemi aldım. Hala canlı o manevi hareket, bin yıllık tarihin seyrine daldım. Bu yüzden Konya'ya Meram'a geldim.
Meram'a geldim.
Yeşil her yerde var. Bu yeşil başka, bu yeşil hakla erişmiş aşka. İhtiyaç var mıdır saraya, köşke? Huzuru aşığın bağında buldum. Bu yüzden Konya'ya Meram'a geldim diye devam ediyor.
Bunu başkana yapmış. Ha. Bunu başkana yapmış. Ama 2010 şey... yılında yapmış. Hı, hı. Daha sonra bundan 2 yıl sonra bu şarkıyı başkana...
İyi bir ilişki kurma biçimi
o
ama.
O güzel. Yani. Başkana bu şarkıyı yapıyor. 2 yıl sonra aynı Meram Belediyesi'nin Ramazan programının iftar organizasyonunu alıyor. İftar organizasyonunu alıyor. Burada Uğur Işılak'a atfedilen görev şu, verilen, düşen görev şu. Her akşam iftar programını o sunacak Meram Belediyesi'nin. Bu arada o program bir iktidar yanlısı televizyonda yayınlanacak. Programın adı ne? Meram'a geldim.
Meram'a geldim.
O da programın adı da o. Yani hem başkana yapılmış
şarkı.
O aynı zamanda Konya basınında Meram için şarkı yaptı diye de tanıtılıyor. Çıktı. Sonra o şarkının adıyla iftar programı yapılıyor. Bu iftar programı karşılığında 1.2 milyon liraya iş Uğur Işılak'ın menajerliğini yapan şirkete veriliyor. Uğur Işılak diyebilir ki hepsi benim cebime mi girdi?
Şöyle demiş.
Girmemiş
zaten.
Olabilir.
Şöyle evet. Demiş onu da söyleyelim değil mi? Can Bursalı konuştu. Davet ettik yayına. Hmm. Yani bu 1.2 milyon fena para değil nasıl oldu falan diye soracaktık. Benim adımın geçtiği onlarca yüzlerce fatura var diyor. Adımın geçtiği. Her adımın geçtiği faturada para kazanmış olmuyorum. Bu iftiraya yanıt verirsem iftirayı atanı yüceltmiş olurum. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir.
Ben onu pek bilmiyorum yani. Bu işi...
Bilmiyor musun ya?
Yani sonuç olarak beni çok ilgilendirmiyor. Ben gördüğümü anlatıyorum.
Ortada fatura var mı?
Ortada bir fatura var. Fatura, hayır ben böyle bir etkinlik yapmadım. Ben böyle bir para almadım diyemez. Diyemez çünkü ortada bir fatura var. Faturadan bağımsız olarak zaten dönemin haberleri var. Ben oturdum dönemin haberlerini taradım. Konya'nın gazetelerinde Uğur Işılak'ın şehre geldiği, iftar programlarını sunacağı, işte Meram'a şarkı yaptığı gibi haberler var. Aslında onu 2 yıl önce başkana yapmış. Sonra bir de Meram'a yaptım demiş. Sonra bir de programın adını o şarkının adı olarak tekrar kullanmış. Sonuçta Konya'ya bir yatırım yapmış.
24'te de yayınlanmış bu program.
Evet işte o televizyon, iktidar yanlısı televizyonda bu yayınlanıyor. Sonuçta Meram Belediyesi Uğur Işılak adına 1.2 milyon çıkarmış. Uğur Işılak diyebilir ki tamam ben o akşam her akşam sundum ama benim dışımda konuklar da geldi. O konukları getiren götüren de benim yapım şirketi olarak onlara da para verdim. Bunu diyebilir en fazla. O parayı almadım diyemez. Almış ama hepsini cebine koymuş olamayabilir yani ona bir şey diyemem. Organizasyonun ses sistemine vermiştir.
Sen başka niye müstehsi sanatçı... bir gülümseme içindesin hepsini cebine koymamış derken yani sadece oradaki masraflardan mı bahsediyorsun?
Hayır başka sanatçılar da davet etmiş olabilir yani. Ha,
başka bir yere gitmiş olamaz diyorsun para.
Yok zannetmiyorum. Uğur Işılak şirketinde kalmıştır o para. Hani şöyle Uğur Işılak o parayı belediyeden almış. Belediyenin bağlı şirketten. Ama ne bileyim işte o akşam bir İslamcı şair çağırmıştır. Bir başka müzisyen gelmiştir. Bir konuk çağırmıştır ona da vermiştir telif olarak. Yani ama sonuçta o parayın dağıtımı noktasında Uğur Işılak var. Bu yüzden belki diyor işte hepsini ben almadım.
Hepsini ben almadım demiyor ki.
Büyük ölçüde o almış zaten.
Benim adımın geçtiği onlarca yüzlerce fatura var diyor. Niye bir
niye
insanın,
onun adı geçiyor peki? Niye onun adı geçiyor?
Adı geçer tamam, yani. Niye mesela onun? Yavuz Oğan
ya niye İsmail Saymaz'a geçmiyor 1.2 milyon dolar faturada benim adım? Yani. Niye benimkinden de hep kredi kartı ödemeleri ve borçlar hanesinde benim adım geçiyor da. Yani ne bileyim.
Alacaklı olan faturalarda.
Hep kira ay 30'unda o birinde kira fatura kira ödemesi için benim adım geçiyordu. Ona niye 1.2 milyon geçiyor?
Her faturada para kazanmış olmuyorum. Bu iftiraya yanıt verirsem iftiraya atanı yüceltmiş olurum. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir.
Biz kendisini yani bilmiyoruz. Ben kendisini bilmiyorum yani şahsen.
Mesele tabii bu biraz esprisini yapıyoruz da mesele çok net bir biçimde ortada. Sen söyledin AK Partili belediyelere bütün organizasyonlar yapılıyor diye. Ve son dönemde sanatçıların özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da eleştiriler biraz genel olarak sosyal medyada AK Partili belediyelerden iş almak istiyorlar, konsere gitmek istiyorlar diye değerlendirilmiyor ama aynı şey
Şimdi
geçerli.
burada
Bak.
şöyle söyleyeyim. Önce bir şirket Simclass yapım.
Evet.
Şirketin Twitter hesabı bu. Gösterebiliyor muyuz herhangi bir yerde?
Şuradan göster.
Şöyle de gösterelim.
Yani
Simclass
YouTube'da
yapım.
izleyenler
Yani ben
görebilir.
söyleyeyim.
Radyodan dinleyenler de baksınlar.
Simclass. Class K ile yazılıyor. Simclass yapımın biosunda ne yazıyor abi? Uğur Işılak resmi menajerlik. Uğur Işılak'ın kendi hesabı, Murat Işılak var. Murat Işılak da kardeşi. Burada da bir numara var. Numarayı söylemeyeyim. O da yani Uğur
Can
Işılak'la
bakan
ilgili
bakar zaten ona mı?
etkinlik yapmak isteyenler bu numarayı arayacaklar ve Uğur Işılak'la ilgili organizasyona imza atacaklar. Peki Uğur Işılak en yakın zamanda kime program yapıyormuş? Bakıyoruz. Başka kimse yok bu şirketin yaptığı. Uğur Işılak Antalya, pardon, Seydikemer Belediyesi Festivali. Uğur Işılak neresi? Erzincan Belediyesi. Mahalleliler buluşuyor. Binali Yıldırım'la beraber Erzincan Belediyesi. Uğur Işılak konseri. Gene neresi? Eyüp Sultan Belediyesi. Uğur Işılak konuşuyor. Antep Şahin Bey. Uluslararası Beyşehir. Hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi Belediyesi. Yani şurada hocalar devam ediyor işte. Peki Uğur Işılak bundan dışında bu şirket eğer Işılak'ın değilse, eğer Uğur Işılak'a işlem yapmıyorsa bunun dışında niye başka birine organizasyon düzenlememişti? Sadece Uğur Işılak yapmış.
Belki burada işler çoktur. Yani tek başına Uğur
Sincan Belediyesi,
Işılak
Denizli Belediyesi devam ediyor. Yani sonuç
yetiyordur.
olarak
Neyse belli
Uğur
canım artık
Işılak'ın
o.
belli ki AKP'li belediyelerle ticari ilişkisi var. Yani olabilir bu arada. Yani buna benim itirazım
Ya
yok.
buradaki mesele ne kardeşim? Şimdi 1 milyon 200 bin liradan bahsediyoruz. Bu para o zaman doların
Önce
1,70.
hayır öyle deme. 1 milyon 280 bin lira.
Tamam.
Belediyenin kendi bütçesi bu kadar ayırdığı bütçe. Bir alt taşerona devrediyor. O belediyenin kendi şirketi. Taşer ederken bunu 80 bin lira belediyenin şirketine kayıyor. Ya nasıl olabiliyor? Belediyenin
Bir
kendi
cebinden alıp bir
bir
cebine
cebine
koyuyor.
80 bin lira eksiltiyor. Oradan da 1200'ü 1,2'yi Uğur Işılak'a havale ediyor. Uğur Bey de diyor ki efendim her faturada benim adım yazıyor diyor. Para bana gelmez. Kime gidiyor bu para o zaman?
Ya çok tabii net bir biçimde ortada. Şimdi bu iş için ödenen paranın üzerinde de biraz durmamız lazım. Yani
Tabii.
şimdi
Şimdi bu
öyle
kadar
oldu böyle
büyük bir
oldu.
param
Tamam
bu
şimdi
yani.
AK Partili belediyelerde konser verdi. Uğur Işılak AK Parti'nin eski milletvekili zaten.
3 ay.
3 ay 3 ay.
Orada da başka bir durum var bu
7
arada.
Haziran'la 1 Kasım
Ama dur
arası.
ha orada ilk onu hatırlattın.
5 ay.
7 Haziran'la bir yavrum tatil değil zaten abi.
Ya tatilleri
Yani
bir kere
erken bir ay
toplantı
sonra
orada da
zaten
uyumuş
erken seçim
herhalde.
kararı alındı. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Uğur Işılak ne yaptı? Milletvekili mi yaptı? Meclise 3 defa gitti, birinde uyudu zaten. Diğer kalan zamanda ne yaptı hatırlıyor musun?
Hayır.
360 televizyonunda televizyon programı yaptı. Bunu hatırlıyor muydun?
Yok.
O zamanlar tartışıldı, şimdi unutuldu. 360'da müzik eğlence
Doğru,
programı
doğru,
yaptı.
doğru, doğru, doğru.
Bu şimdi anormal gelmiyor. Aslında anormal çünkü milletvekilliği görevi sırasında siyasi ticari iş yapamazlar. Avukat avukatlık bürosunu bırakır, iş adamı fabrikasını bırakır. Niye? Milli Eğitim Bakanı ile Sağlık Bakanı işlerini bıraktılar. Bu nedenle Uğur Işılak kimseyi tınmadı bile. Hayır ben işimi yaparım dedi. Gitti 360 televizyonunda, o da AKP'ye yakın. Ve yüksek paraya müzik eğlence programı
O zaman
yaptı.
konuşmuştuk herhalde.
Konuşuldu
Parasını
tabii.
da konuşmuştuk
Tabii
onun.
yüksek bir parayla.
Yüksek parayla.
Aynısını biri daha yaptı. Hatırlıyor musun?
Yok.
Hakan Şükür.
Evet.
O da gitti TRT'de spor programı yaptı.
Spor programı
O da
yapmıştı. O
yüksek
da çok
paraya yaptı.
konuşulmuştu.
Evet.
Doğru. O da çok yüksek paraydı. Şimdi burada konuştuğumuz mesele bir belediye yani bir kamu. Bizim vergilerimizle desteklenen bir kamu kuruluşu. Bir sanatçıya konseri karşılığında ya da bir organizasyon karşılığında para ödüyor. Buraya kadar normal. Yani birçok belediye, birçok
Tabii,
sanatçı
tabii,
ödüyor,
tabii,
şu
tabii.
oluyor, bu oluyor falan. Ama rayiç ne? Şimdi 1 milyon 200 bin lira 30 gün
Bugün ne
üzerinden
kadar? Bugün ne kadar
baktığında
abi?
bugün 650 pardon 650 bin dolar.
Nasıl ya 650 bin olur mu abi?
Bugünün
1
parasıyla
milyon 200 bin lira.
1,79 dolar. Söyleyeyim sana bak. Hemen oradan
Abi
şeyimiz
işte.
var. Hesabı da yapılmıştı onun için
Tamam.
söylüyorum.
650 bin değildir. 6 milyondur o.
670 bin dolar. 670 bin dolar bugünün parasıyla. 670 bin.
Bugünün
Bugün.
parasıyla. Bugünün
Bugünün
parasıyla
parasıyla
evet.
670 bin dolar. Ya yani o gün
Tamam.
dolara çevirseydi
Anladım, anladım,
bugün
anladım.
670 bin dolar olacaktı
Anladım.
cebinde. Bu ciddi bir para.
Çok büyük para.
Büyük para ve şöyle düşünelim. Yani kıyaslamayı şöyle yapalım. O çok izlenen dizilerdeki oyuncular bir haftalık o dizilerde rol almaları karşılığında haftalık olarak aldıkları paranın belki de üzerinde.
Toplam paranın üzerinde.
Haftalık olarak haftalık dizide oynayan işte o çok şeyler var ya,
ünlü oyuncular.
Oyuncular var. 40 bin lira 35 bin lira para alıyorlar şu anda aldıkları bir haftalık oyunları karşılığında. Bir günlük bir saatlik ya da yarım saatlik bir sunum karşılığında aldığı para 40 bin lira.
İnanılmaz para. Büyük bir israf ya. Büyük bir israf
1.200.000 lira.
Büyük bir israf.
Yani Uğur Işılan bilmiyorum yani çok büyük bir sanatçı, Türkiye'nin tanıdığı şu bu falan gibi şeyler söylesen bile bunun karşılığını alamayacağın bir noktada bu. Onun için çok yüksek bir para gerçekten.
Keşke yani şimdi vaktim olmadı bakamadım. Dönemin Meran Belediye Başkanı Serkan Bey bugün acaba nerededir? Henüz halen belediye başkanı olduğunu zannetmiyorum. Umarım yani bir FETÖ soruşturmasında adını görmüş olmayız herhalde.
Bilmiyorum öyle bir şey var mıdır ama bu yani şunların ortaya
hesap vermemeye işte, yanaşmak ne acayip bir durum
işte
değil
ama
mi?
Ama bak bilen yani, bilir diyor, bilmeyen de kendi bilir diyor.
Tüm sosyal medya bu konuyu konuştu gün boyunca, daha da konuşacak. Bütün haber sitelerinde vardı. Beyefendi açıklama yapmaya gereği hissetmediği gibi sosyal medyadan konuyla sanki alay edercesine paylaşımlarda bulundu.
Çünkü cezası yok.
Hayır, şimdi cezası, cezai müeydesinde değilim. Topluma karşı bir sorumluluk hissediyor. Kendisini yurttaşı karşı sorumlu da hissetmiyor.
Ceza dediğim bu, toplumsal olarak bir cezalandırma tabii. Kültürü de yok burada. Tabii, yani tabii. Bu bizim kamusal olarak birikimlerimizi haksız yere edinmiş bir organizasyonla yapmış bunu, hak ettiğinden fazla para kazanmış diye toplumun ona karşı bir antipati besleme olasılığı da yok.
Yok.
O nedenle.
Hakan Şükür yani de vaktiyle kendisi eleştirildiğinde ben büyüğüme danıştım, iznimi aldırmamıştı.
Cumhurbaşkanından bahsetmişti.
Tabii.
O izine devam etmişti. Burada da bakalım önümüzdeki süreçte sen takip edersin. Zaten takip almışsındır herhalde şirketi.
Ama nerelerde... çok tatsız. Yani size yaptığım açıklamayı ben merakla bekliyordum. Dinleyemedim, fırsat olmadı. Sonradan
yok, canlı yayına bağlanmadı.
Bağlanmadı. Hayır, canlı konuştuk kısmını candan dinledim. Yani efendim, beni bilen bilir, bilmeyen bilmez.
Kendi bilir.
Her faturada adım geçiyor diyor, para bana gelmiş değil. Yani nasıl
o
olabilir?
Zaman kime geçti?
Bu kadar gayri ciddi açıklamalar yapılabilir mi? Yani
ya kime gittiğini söyle kardeşim o zaman.
Evet.
Bilirim
bir
yani.
Yani bu kadar parayı aldıktan sonra yurttaşa küçücük bir açıklama yapılmaz mı? Zaten yemişsin parayı. Yani parayı cebine aldık değiliz yani. Para olan olmuş zaten.
Belki biriktiriyordur. İsmail Bey öyle mi yani? Uğur Işılak bilmiyoruz, tanımıyoruz. Bilen bilir diyor da biz kendisini
evet,
tanımıyoruz.
Bilmiyoruz ki.
Evet, bu enteresanlık. Bir de bugün yine Can'ın bu camide imam vardı ya, kürsüden adaylığını
açıklayan imam.
Ha, onunla da bir konuştu. Ona
ne
da,
diyor imam?
İmam diyor ki şer odakların hedefindeyim. Bana saldırarak yıpratmak istiyorlar.
Gerçekten öyle mi dedi?
Ya günün komedisi yani. Patolojik vakka dedi. Eski müftü bağlandı da bugün bize bunu.
Ha öyle mi?
Zaman. Harbiden patolojik vakka yani. Aslında
müftü arkasında olarak... durmuyor yani.
Eski müftü bağlandı, arkasında durmuyor. Ama müftü var, müftü var yani. İsmail
şer odakları bana saldırıyor mu diyor?
Şer odaklarının işi diyor bu. Bunlar aslında birazcık bizimle dalga geçer gibi açıklamalar. Bunun peşinden gitmek lazım. Yani sormaktan bıkmamak lazım.
Muhtemelen aday da göstermeyeceklerdir bunu yani. Hani ama cami kürsülerinin bu tip siyasi kürsüye dönüştürülmesi ve imamın da bu kadar rahat olması.
Ya.
Bu kadar pervasız olması insanı dehşete düşürüyor ya.
Ama biz bir önceki seçimler cami bahçesinde propaganda
yapıldı evet. Cami içinde yapıldı.
Şimdi
imam diyor ki demek ki yol oldu yani.
Ha.
Onu yapıyorsa ben niye yapmayayım yani?
Muhtemelen.
Ben de sonuçta burası iş yerim. Yani öyle bakıyor yani.
Ayrılıyorum.
Evet, ayrılıyorum.
Bir veda da mı yok
bir
yani?
Veda, cemaatle bana bir veda.
Vedalaşmayayım mı? Helalleşmeyeyim mi diye bakmıştım. Ya şimdi komik diyebileceğimiz aslında trajikomik açıklamaları aktardık ya, imamdı, Uğur Işılak'tı, bir de Tarım Bakanı var. Gördün mü sen onun açıklamalarını?
Hangi açıklaması?
Yani,
az yiyin.
Eti biraz az yiyin diyor ya.
Evet.
Yani niye böyle bir şey? Eti biraz daha az yersek ya, bu iş çözülecek diyor.
Tarım Bakanı şey değil mi? Geçen Fox muhabirinin evet. Soruları karşısında... Evet.
Bak en çarpıcı yeri söyleyeceğim sana. Evet, Fox'la sorun yaşayan ve bizim de artık gazetecilik konusunda arkasında durduğumuz meseleydi. Şöyle diyor, bakan olduğunuzu nasıl öğrendiniz diye soruyor Veys Ateş dün akşam bu canlı yayında. Biz bu hiçbir zaman telefonla söylenmez diyor. Bak Allah aşkına bir dinle. Seçim döneminde bazı çalışmalarım oldu diyor seçim döneminde. Terasta otururken telefonum çaldı. Kabine açıklanmadan 24 saat önce açtım, Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı'nın özel kalemi. Buyur dedim, buraya gelir misin dedi. Çeşme'deyim dedim, hangi Çeşme dedi. Ben 4 saat içerisinde Ankara'da oldum, en kritik yer burası. Tarım ve Orman Bakanlığı dışında bütün bakanlıklar aklından geçti. Ya şimdi ya neyi emanet etmişiz mesela? Biz ne bekleyeceğiz ki?
Hangi çeşme? Bir de o kısmı.
Hangi çeşme de güzel de. Tarım Bakanlığı dışında bütün bakanlıklar aklından geçiyor. Yani bu Pakdemirliği değil mi?
Evet.
Bekir Pakdemirliği. Evet. Herhangi bir bakanlığa oturtursan olacakmış.
Olacakmış evet.
Yani Tarım Bakanı.
Tarım Bakanlığı dışında.
Dışında. Tarım Bakanlığı'nı hiç düşünmemiş. Onun dışında neresi sen söyle. Sağlık Bakanı olabilir. Turizm
belki
Bakanı olabilir.
Belki öyle bir bakanlığın varlığından haberdar olmayabilir kendisi. Olabilir. Aa, böyle bir bakanlık varmış.
Ya, yani. Ya bu kadar konuya uzaksız.
Ama aynısı bir başka bakan için de geçerliydi. Uçak Ruhsar. Koltuğunda öğrenmişti.
Ruhsar Pekcan.
Evet.
Ama o topta ve... Ticaret Bakanı oldu. Evet. Bağlantılı.
Evet.
Bu enteresan değil mi ya? Tabii. İlgisi yok. Ondan sonra da ne der? Doğal olarak der ki balık her tarafta yenir diye bir kampanya yapar. Biraz az yersek eti bu iş çözülecek der. Şöyle bir açık. Ya çok komik gerçekten ya. Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız diyor bugüne kadar. Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Yani etten alacağın proteini başka yerden al diyor. Et yerine balık, tavuk, hindi yesek bu iş çözülecek. Ya vallahi bunu söyleyebiliyor ya. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş. Şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım. İşin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim. Diğer taraflara doğru gidelim. Kırkına kadar kuzu, kırkından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin diyor. Ot yedirecek bize yani. Ben bugün 49 oldum da onun için böyle üstüme de aldım. Diyetisyenler de bunu öneriyor diyor. Ya şimdi böyle bakanlık yapılır mı Allah aşkına ya?
Ama güzel işte böyle hoş sohbet. Şimdi, kırkından sonra onu ye. Şekere dikkat et.
Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'de işte refah arttığı için et fiyatları yükseldi. Onun da altyapısı işte 2002'de bu kadardı. Bugün bu kadar diye 15 kilo yiyor şu anda. Eskiden 6 kilo yiyordu diyor. Peki Avrupa'da kaç kilo yeniyor mesela bu et? Tahmin et. Kişi başına düşen et miktarı.
25 kilo olabilir mi?
80.
80 kilo mu? Ben ufkum o kadar küçülmüş ki 80. Yani. Türkiye'de 6 kilo olunca herhalde 80. 25'tir falan diye düşündüm.
Ve alım güçlerine baktığın zaman da Türkiye'de 1000 lira kazanıp orada 1000 euro olan adamın kaç kilo et aldığına baktığın zaman da dağlar kadar fark var. Yani Türkiye'de bir et sorunu, Türkiye'de bir hayvancılık sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Onun üzerinden tartışmıyoruz. Bu meseleyi nasıl çözeceğiz diye bir plan proje ortaya koymuyoruz. Daha az et yiyelim, daha fazla balık
ben
yiyelim.
Ben bir kere şey söyleyeyim. Ya,
bir de balıkçıya kendi... gitmemiş herhalde.
Bu... Balığın da ne kadar olduğunu bilmiyor.
Bilmiyor muhtemelen. Bilmiyor, çünkü bilmiyor. Palamut olmuş 30, çok sarı kanat olmuş 50.
Çok pahalı.
Kim yiyecek yani onu?
Hadi ocak başına gitmiyorsun. Balıkçıya da gitmedin?
Balıkçıya git, balıkçıya
ya ben mesela kendi, benim köyüm hayvancılık yapan bir köydü. Ben kendi köyümden, yani kendi, sadece kendi işte 20 yılım içerisinde onu gördüm. Yani mesela 90 başında... Dedemin, annemin, babasının sürüsü vardı. Yani küçükbaş koyunları vardı, büyükbaş hayvanları vardı ve köyün sürüsüne karışırlardı. 500 tane büyükbaş vardı, 1000 geçkin, 1500 civarı küçükbaş vardı. İki şey tutulurdu, çoban tutulurdu ve yaylacılık yapılırdı. Bu dediğim 90-95 arasına kadar böyle devam etti. 2000 başında ise, ki ben o zaman köye giderdim, 90 sonra 2000 başı. Ha, küçük başlar azalmıştı ama 100'e falan düşmüştü. Gene 400-500 büyük baş kalmıştı. Benim babaannemin, anneannemin halen 10-15 tane büyük başı vardı. O zaman çoban kalmamıştı. Evlere nöbet sırası yazılırdı. Anneannemin yerine ben giderdim. İşte büyük başları otarmak deriz, otlatmaya.
Otlatmaya.
Yayla halen yaylanın son senesiydi. Mesela bugün kalmadı. Yani eskiden bize Rize'ye ve İstanbul'a köy peyniri gelirdi. Minzi dediğimiz küflenmiş peynir gelirdi. Yoğurt gelirdi. Turşu, her şey gelirdi bize. Şimdi artık hiçbir gelmiyor. Sadece babaannem, anneannem kuru çıkınla geliyor işte yani. Bunların hep sorttan kalktı.
Çünkü onlar da marketten alışveriş yapıyor.
Evet, bitti. Hayır, şu an hayvancılık yapılmıyor. Ot da biçen azaldı. Yani çok küçük evde birer iki tane varsa o da kendi süt ihtiyacı karşılayacak kadar. Yani tümüyle sadece Erzurum'un bir köyü burası. Ve bizim köyün son 15 yılında hayvancılığı bitti. Yani eskiden kurbana verirlerdi. Bir kasaba satarlardı. Böyle geçinirlerdi yani. Zannetmiyorum ki bizim köy tek olsun. Sadece bizim İspir pazar yolu hattında bile yığınla insan var. Şunu biliyorum.
Tonya'yı örnek veriyoruz işte. Tonya'da
Süt fabrikası kapandı. Şimdi şeyler işsiz kaldılar, aileler. Tonya kadar ben yine küçüklüğümden hatırlıyorum. Bizim Rize'nin merkezinde yaşardık. Rize Kale Mahallesi. Ve bizim etrafımızdaki bütün Erzurum İspirliler, orada yaşayan Rize İkizderililerin hepsi hayvancılık yapardı. Ve süt üretimi yapılırdı. O süt üretimi çarşıdaki memurların evlerine giderdi. Onlara satılırdı ve o bir ev ekonomisi yaratırdı. Hepsi ortadan kalktı.
Çünkü hayvan yani bitti. Yani şöyle, şimdi son okuduğum bir
Kars'ta
haber var.
Kars'ta biraz kaldı
biraz
ama
markalaşma var
evet,
orada.
Evet. O da ihtiyacı karşılamıyor.
Karşılaması mümkün değil zaten. Şimdi bu hayvancılıkla ilgili son okuduğum haberlerden birisi, süt ineklerinin kesime götürüldü ve kesimhanelerde sıra oluştuğu biçiminde. Bu neyi getiriyor?
Ama bu Kurban Bayramı'nda da gündeme geldi.
Tabii. Uzun süredir
konuşuyor. Çünkü süt ineğinin bakımı bilmem nesi çok maliyetli yani.
Süt satarak onu karşılama imkanı kalmıyor ortada.
Mümkün değil.
Ya şimdi sen bakandan bunun konuşmasını beklemiyor musun? Ya
evet.
Da Veys Ateş'in.
Bunu sorması
lazım. Arkadaşım bunu sorması gerekiyor.
Aylardır Ali Kemal Yıldırım. Ali.
Yani Veys'in kulakları çınlasın da ayıp bir şey.
Dünya Gazetesi'nin yazarlarından, tarım yazarı aynı zamanda. Ali Kemal Yıldırım diyeceğim ama yani düzeltebilirim ismini. Ben bir senedir takip ediyorum tarım yazılarını. Özellikle Türkiye'deki hayvan üretimi ve hayvancılıkla ilgili çok detaylı yazıları var. Gene Yavuz ne donattı? Habert Bloomberg'di.
Bloomberg'di, evet. Bizim de yayınlarımıza katılır
evet,
o.
Çok iyi bir arkadaş. O da tarım ve et üretimi üzerine yazıyor. Israrla şunu söylüyorlar. İnsanlar süt için normalde kurbanda öküz kesilir. Ama artık inekler kesiliyor. Bu Türk hayvancılığını ve süt üretimini bitirmek aşamasına getirdi. Bir kere milli içecek denilen ayranın her unsurunun aslında dışarıdan geldiği tespit ediliyor. Şimdi zaten elektriği pahalı, yem pahalı, gübre dışarıdan geliyor, ithal, benzin pahalı. Köylünün hayvancılığa yatırım yapıp oradan elde edeceği süt, yağ ve benzeri ürünlerle bunu çevirebilmesi mümkün değil.
Tabii canım, bir de bunların da ithal edildiğini söylüyorlar. Yani tamamen ithal. Süt firmaları sütü de doğrudan.
Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Tonya bu tartışmayı açtığı ne oldu?
Peynir hikayesinde söyleyeyim.
Bu tartışmayı açtığı ne oldu? Yani iktidar cephesinde bu özellikle Tarım Bakanı'nda vücut bulan tarımdan bir haber oluş var. Ama kimi muhaliflerin, bilhassa sosyal medyada biriken muhaliflerin bu hadiselerdeki aldığı tutum çok problemli. Onu söylemek istiyorum. Bilhassa bu Tonya meselesinden. Hı-hı. Tonya'daki teyzeler işte o fabrika kapanınca işte birkaç leğenle toprakları sütü dökerek protesto eylemi yaptılar. Ve yerel ağızla işte olan biteni anlattılar. Çoğu yerde, Soma'da, Rize'de, başka yerlerde karşılaştığım üzere burada da
fındık oldu bununla ilgili.
Fındıkta da oldu.
Evet.
Şekerde de oldu.
Doğru.
Karşılaştığımız gibi burada da siz mi AKP'ye oy verdiniz, oh olsun diye bir yaklaşım evet. Gelişiyor. Şimdi bir kere Tonya, Trabzon'un ilçeler arasından, önce onu söyleyeyim. Trabzon ilçeler arasında sol kültürün en yaygın olduğu birkaç yerden biridir. Biri Beşiktaş'ı, biri Tonya'dır. Tonya halen öyle bilinir. Şimdi böyle deyince diyorlar ki al işte AKP %55 almış. Ya Trabzon ortalama zaten %70. Yani bunlar arasında en düşüğü diyorum. Ama velev köylü olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdi. Ölsün mü vatandaş yani? Bu vatandaş ölecek mi? Bu vatandaş tek bir geçim kapısı kalmış. Trabzon'daki fabrika, o fabrikaya, özür dilerim, Tonya'daki süt fabrikasına, süt fabrikasında sütünü vererek hayatta durmaya çalışıyor. Senin onu anlamaya çalışman gerekirken, yaşadığımız bu krizi ona anlatarak akıbetin neden olduğunu anlatman gerekirken o olsun diyor.
Şimdi bunu tabii siyasi partiler falan böyle yapmıyorlar ama CHP'ye veya şöyle diyelim 24 Haziran öncesinde AK Parti'nin uyguladığı politikaların Türkiye'ye huzur getirmeyeceğini söyleyip bu konuda uyarılar yapan, şeker fabrikaları satılırsa o bölgede insanlar işsiz kalır diyen bir grup vardı.
Pardon.
Bu uyarıları evet. Yaptılar. O uyarıları yaptıktan sonra şeker fabrikalarının satıldığı bölgelerde şeker fabrikası işçileri ve pancar üreticileri protesto ettiğinde biz söylemiş diye getiriyorlar. Ama sana katılıyorum. Sonuç itibariyle söylesen de orada verilen sözlere belki sen ikna etme kabiliyetini tam olarak kullanamadın. Başkaları ikna ettiler.
Tabii.
Karşı karşıya kaldığı soruna kayıtsız kalmak da bence doğru bir yaklaşım değil. Hak ettin o olsun gibi bir yaklaşım yakışıklı
çok
bir
çirkin.
Durum değil. Çünkü insanların ekmeği, evi, hayatı, şu bu falan. Onların da tabii başka kaygıları var. Onlar da diyorlar ki Türkiye'nin
suyu
geleceğiyle ilgili çok kritik bir süreçte doğru karar vermedi diye eleştiriyorlar. O eleştiriyi
olabilir,
belki
olabilir,
haklı bulabiliriz.
Olabilir.
Ama bu şeyden geldik buraya, hayvancılık meselesinden geldik. sadece hayvancılık meselesinde değil, Türkiye'de birçok noktada yaşanan bir takım sıkıntılar tam olarak tarif edilmiyor. Yani onun adı konulmuyor. Mesela ekonomiyle ilgili kriz yaşanıyor mu kardeşim Türkiye'de? Bunu herkes kabul ediyor.
Evet.
Piyasada kuş uçmuyor deyim yerindeyse. İnsanlar satış yapamıyor. Ayrıca kimse bir şey almıyor, alamıyor. Faizler çok yüksek. Aynı zamanda nakit alışverişi durmuş durumda piyasada. Buna bir çözüm bulunması gerektiğini ve bir krizle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Ama iktidar sözcüleri bunu bir kriz olarak adlandırmıyorlar. Türkiye'de et ve hayvancılık bir problem.
Evet.
Değil mi? Problem yani, bunu herkes kabul ediyor.
Genel olarak tarım krizde.
Genel olarak tarım, onun üzerine de belki konuşuruz ama hayvancılık üzerine 1000 tane yorum yapılıyor. Evet. Et yemiyor insanlar. 250 gram kıyma aldığı zaman şanslı hisseden aileler var haftada bir. Yani böyle bir tablo
ben
karşısında.
Ben dün mesela önceki gün, çok özür dilerim biliyorum, Uşak'a gitmiştim. Uşak'ta. Uşak Aşevi Vakfı diye bir vakıf vardı, önünden geçiyordum. Karşısındaki iki büyük çöp konteynerinin içinde çocuklar ve yetişkinler o aşevinin çöpe atılmış kemiklerini ayıklıyorlardı.
Yani kemik satışının çok arttığını da söyleyelim, evet, bu arada yani, evet, sadece kemik satışı. Bütün bunlar ortadayken sen bu meseleyi sorun olarak ortaya koymazsan, bir hastalık olarak ortaya koymazsan çözümü nasıl bulacaksın?
Bulamazsın.
Sen balık ye diyerek soruna çözüm mü bulmuş oluyorsun?
Bulamazsın, hayır.
Şimdi bir izleyicimiz yazmış, 3,5 euro diyor kıyma Almanya'da. 4 euro desen işte 28 lira. Türkiye'de kaç para? 30 lira. Yani 3,5 euro ama aldığı para da işte ona göre. Buradaki aldığı para da 1600 lira asgari ücret. Tabii. Orada da 1600 yanılmıyorsam. Onun bir aileyle alabileceği et de buradaki et birbiriyle nasıl denk karşılaştırılabilir? Bunları işte aslında beklediğimiz şey çok açık, şeffaf biçimde konuşabilmek. Veys Ateş'in de onun için kulakları çınlasın dedim. Bunu sorması lazımdı. Veys Ateş'ten şunu da beklerdik tabii. Fox televizyonuna sen nasıl akreditasyon uygularsın? Bir aileyle ilgili sorun varsa.
Önce kötü davrandı. Tabii. Yani hakaret etti, sonra.
Akreditasyon uyguladı, evet, toplantıdan çıkardı. Sen nasıl yaparsın bunu demesi gerekmez mi? Onun da toplumu, kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüğü var. Bir
var.
Yarı kamu işi yaptığının herkes farkında olmak zorunda. Ben bu Tarım Bakanı'nın gerçekten iktidardaki en sıkıntılı aktörlerden birisi olduğunu düşünüyorum kabinede.
Evet.
Sorunlu bir adam yani. Şimdi bunları konuştuk. Biraz siyasete mi geçsek? Ne yapsak? %2 İYİ Parti diyor. Abdülkadir Selvi bugün Optimar'ın anketini yayınlamış.
Hı hı.
Doğru olabilir mi sence? Kararsızlar dağıtılmadan önce.
%2'ye düştüğünü söylüyor. Hı hı. Yani ben o anketlere inancımı kaybettim. Özellikle 24
HDP,
Haziran'dan önce.
HDP 2.1, Saadet Partisi 1.7, İYİ Parti 3.2, düzelteyim onu. MHP 13, CHP 21.4, AKP %39.6.
Bu kararsız büyük bir topluluk var o zaman, yani öyle anlıyoruz.
Zaten
şu halde bile %80'e çıkıyor ancak oy miktarı.
Tabii.
O kadar bile değil galiba. Hmm.
Kararsızlar dağıtılınca ne oluyor diye bakıyorum ama onu göremiyorum.
Zaten. Yani abi zaten toplasan şurada ne kadar yapıyor ki, hepsini toplasan?
Söyleyeyim sana, 39, 40, 60, 73, 76, 78, 80... 81,5, 82. 18'de kararsız var demektir.
Yani şey söyleyeyim, yani doğruluğu yanlışını tartışacak değilim. Ben hayal kırıklığı yaşadım. Özellikle 24 Haziran'dan önce ki
Optimal
o zaman
yapmış mı?
24 Haziran'dan önce ki o zaman televizyon programlarına çıkıyordum ve sürekli işte seçim öncesi vatandaşı bilgilendiriyorduk. Ve o esnada en çok ben değişik araştırmalardan yararlandım. Maalesef araştırmaların hepsi beni yanılttı ve güvenimi kaybettim. Gene en fazla, en inandırıcı olanın
Mithat'ın
hayır. Tarhan Beyler'in araştırma şirketi Konda olduğu kanaatine vardım. Sonuçta onlar bir hafta önce yaptığı araştırmada %51-52 civarında, 53 mü? O civarda bir rakam bulmuşlardı ve hak ettiler. Yani övülecek bir tutumdu. Maalesef onun dışında benim baz aldığım, esas aldığım araştırma şirketlerinin mühim bir bölümü çuvalladı ve bizi de yanılttı. Ve bütün kestirimlerinde, bütün tespitlerinde yanıldılar. MHP barajın altında kalıyordu, kalmadı. İYİ Parti
%6-7 veriliyordu, evet. MHP'ye en iyi ihtimal.
Evet, İYİ Parti %12-13 en alt görünüyordu. Yani %16-17 kadar çıkaran vardı.
%10'da kaldı.
%20'nin üzerine çıkaran vardı, %10'da kaldı. HDP'yi bazıları barajın altında gösteriyordu. Barajın üstüne öyle veya böyle 110, çıktı. 110. AKP ilk turda geçemez deniliyordu. Geçti. Şakır şakır geçti tabii, yani. Tabii. Dolayısıyla hele hele seçimden sonra hatırlarsan o CHP'ye yakın araştırma
Gezici.
Gezici değil. Gezici zaten yanıldı da. Gezici tümden çuvalladı Murat Gezici. Bir diğerini söylüyorum. Hakan Bey'in yaptığı araştırmayı. Şimdi Soner'in yaptığı, Soner'in araştırmasından çok özür dilerim. Hakan Bey seçimden sonra biz aslında AKP'nin ilk turda geçeceğini biliyorduk. Mahalle baskısından bunu söyleyemedik
demesi. Evet, skandal bir açıklamaydı o.
Benim bütün güvenim yıktı. O yüzden yani
ya merak ediyorum mesela değil. Hakan Bayraktar bundan sonraki Bayrakçı bundan sonraki seçimler öncesinde yine bir
devam edecek,
kamuoyu açıklamacısı
hiçbir,
olarak
hiçbir beis yok,
televizyonlarda devam konuşacak.
Şimdi yani neden? Hakan Bayrakçı ile ben tabii kaş kaşı gelmek istemiyorum ama şunu biliyorum. Seçimden önce CHP'de bir komisyon kurulmak istendi. Fidel Okan başkanlığında. Olamadı ama. Ve o komisyonda Hakan Bayrakçı'nın adı geçiyordu. Şimdi kişi hem bağımsız araştırmacı olup hem partiden şey olmamalı yani.
Parti çalışanı.
Komisyonun üyesi olmamalı. Ya da İYİ Parti ile adı anılmamalı yani. Anlatabiliyor muyum? Murat Gezici'nin çok adı anıldı CHP ile İYİ Parti ile falan. Git gel, çünkü iki partide işte o araştırma şirketleriyle anlaştıklarını, ticari anlaşma girdiklerini söylediler. Bunlar tatsız işler.
Bu arada NDR da AK Parti ile çalıştı. Seçim kampanyasını yürüttü değil mi?
Evet.
Ve hiçbir açıklaması yayınlanmadı.
Evet. Çok tatsız işler bunlar. O yüzden ben bu tip verileri, hele ki şu veriler inandırıcılıktan uzak ama.
Ya HDP, yani, HDP 2.0
falan. Doğru değil ama o nedenle araştırma değil optimal. Feriş daha olsa itibar etmeyeceğim bundan sonra. Konda'ya bakabilirim ben. Konda yanıltmadı gerçekten. O nedenle dönüp bakmamak gerekir ama tabii şey, adayların profiline bir bakmamız lazım. Yani o önemli. Adaylar sahada kimler olacak, kimler karşı karşı gelecek.
İstanbul için üç aşağı beş yukarı yani benim kafamda.
Bence İstanbul en son netleşecek.
En son netleşecek ama üç aşağı beş yukarı bence AK Parti netleştirir diye düşünüyorum.
Binali Yıldırım mı diyorsun? Ben emin değilim.
Binali Yıldırım'ın bu işe sıcak bakmadığını duyuyor
musun? Evet,
musun?
Hep duyuyorum onu. Ben emin değilim ondan. Binali Yıldırım, ama Binali Yıldırım olursa kazanır.
Niye böyle söyledin?
Şöyle, Binali Yıldırım bir kere içinde bulunduğu siyasi hareket içerisinde.
İzmir için de öyle
hayır, bir. Hayır yok, İzmir için de alamazdı yani.
İzmir'de de aday
İzmir'de
oldu.
Alamazdı. İzmir alabilmesi imkanı yok ama İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi hali hazırda zaten CHP'nin %10'un önünde. İzmir'de önünde değil ki, %6-7 geride zaten. Bir de İzmir'de AKP almasın diye vermeyen de veriyor. İstanbul'da öyle bir iklim yok. İstanbul'da %10 civarında bir fark var. %48-38'di galiba, %40'tı. Mustafa Sarıgül, Kadir Topbaş farkı. Bir o kadar da Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Topbaş farkı vardı.
İşte HDP tamamlamaz mı?
Şimdi yok, yetmiyor. HDP yetmiyor ona. HDP'nin oyu 500 bin civarında. Aradaki fark 1 milyon falan.
%10 ama son seçimlerde. 10-11.
Şimdi bu HDP'nin tümünün CHP'ye vereceği kabulü de yanlış. Yani orada başka bir problem var. Başka ölçüler var orada.
Şey de olabilir, onu da kesiyorum lafını ama CHP'nin de AK Parti'den oy alabileceği bir adayı gösterme ihtimali.
Olabilir, olabilir.
O zaman şansı farklılaşabilir.
Bakacağız, olabilir.
Değil mi? Yani aday hani açısından
birden çok
o
denklem var
ya
orada.
Kazanır demek bugünden bence biraz.
Hayır, ben Binali Yıldırım'ı şu bakımdan söylüyorum. Binali Yıldırım kendi içindeki, yani siyasi partisindeki en sempatik adamlardan biri. Yani izleyiciler ve dinleyiciler rahatsız olabilir ama yani bir siyasetçi olarak sempatik kabul edilen, çok sert üslup kullanmayan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir başka siyasetçilerle de uzlaşma halinde işi götürmeye çalışan bir siyasetçi. Erzincanlı olması onun avantajı. Bir de zaten işte mühendislik kimliğinin olmuş olması, yani o iş bilir yetkin kimliği olmuş olması onun avantajı. Ben o nedenle Binali Yıldırım eğer aday olması halinde AKP'nin bir adım önde olacağını tahmin ediyorum.
CHP'nin dezavantajlarından birisi de İrfan Eroğlu yazmış. Onun üzerinden söyleyeceğim. Kendimi o kadar zorluyorum. Bir türlü seçim rekabeti için heyecanlanamıyorum. Nasıl soğuduysam artık diyor. CHP seçmenindeki bu soğukluğun da seçimlerde etkili olma ihtimali var.
Var. CHP'de tabii İstanbul ve Ankara'da kendi seçmenini motive edecek adayları bulabilecek, bulması gerekiyor. İstanbul ve Ankara adayları iki ayrı şehrin iklimine uygun ve seçmenini heyecanlandıracak kişiler olması gerekiyor.
CHP yani, seçmenini eski aday Mansur Yavaş heyecanlandırır mı? Pek öyle bir hal de yok.
Bence Mansur Yavaş ilk partiden aday olsun, CHP kendi adayını çıkarsın. Daha mantıklı.
Sanki oraya doğru gidiyor zaten.
En doğrusu da o. Yani ikisinin ittifak edeceği bir aday geçen yılın aynı oyunu, hani geçen yıla yakın bir miktara tekabül eden oy alır. Ama her halükarda Adalet ve Kalkınma Partisi eğer iki seçenekle ikiye inerse kuvvetli bir şeyle masaya oturabilir.
Tabii orada MHP'nin göstereceği aday da önemli.
O da önemli. MHP güçlü bir aday çıkarabilir. MHP'nin güçlü aday çıkarması
o İYİ Gökçek Parti'nin olmayacak.
Hayır, olmayacak. İYİ Parti'nin Mansur Yavaş çıkarması karşısında CHP kendi kitlesinden, kendi içerisinden bir adayı çıkardığı takdirde daha şanslı olabilir diye düşünüyorum. Bugüne kadar hep yeni mahalle belediye başkanının adı söylendi.
Fethi Yaşar olmayacak.
Fethi Bey'in ismi söylendi. İyi bir belediye başkanı. Ankara'da sevilen belediye başkanı. Ama gördük ki o olmayacak. Son ana kadar.
Çünkü yeniden aday gösterileceği bugün açıklandı.
Evet.
Yeni mahalle.
Bugün açıklandı. Ama görüyoruz ki halen daha Mansur Yavaş ismi bir pimpon topu gibi İYİ Parti ile kendi arasında gidip geliyor.
Bu biraz şeye benzettim ben, katılım.
Tadını kaçırmak üzere Mansur Yavaş, onu söyleyeyim. Tadını
Mansur
kaçırmak
Yavaş'ın
üzere.
Açıklamaları bana da çok antipatik
bugün
gelmeye
başladı.
Bugün
hatta Hürriyet'te artık karikatür konusu oldu. Mansur'un evet. Eli tonu diye. Yani dolayısıyla her tarafında başka parti rozeti. O nedenle Mansur Yavaş en son İYİ Parti'ye kalabilir. Çok zorlarsa İYİ Parti bile olmayabilir.
Evet.
Yani aday olamamış, belediye başkanlığı olamamaktan emekli olabilir yani. İstanbul açısından ise İstanbul profili Ankara gibi değil. Ankara daha milliyetçi muhafazakar seçmenin karakteristiğini yansıtan adayla rekabet ettiği bir yer. İstanbul açısından bu söz konusu değil. Ama İstanbul'da CHP sürpriz bir hamle yapabilir. Yani benim aklıma, kesin bir bilgi sahibi değilim ama Ekrem İmamoğlu geliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı.
Ama onu sanki orada değerlendirecek gibi de anlıyorum. Şimdi, şu son yapılan açıklamalarda yok değil mi ismi?
Yok, hayır. Hmm. Şimdi o da olabilir. Çünkü şimdi Ekrem İmamoğlu'nun vasfı şu. AKP'den belediyeyi alan 2-3 belediye başkanından biri.
Beylikdüzü Belediyesi'ni AKP'den, Beylikdüzü,
aldı. AKP'den aldı. Yanlış, Maltepe'de AKP'den alındı.
Onu hatırlamıyorum.
Maltepe AKP'den alındı. Sarıyer AKP'den geri alındı. Ama bunlar,
Sarıyer iki dönem oldu ama.
İkinci dönem. Bu ilk dönemi.
İlk dönemi.
Maltepe'de ikinci dönem. Maltepe'de ikinci dönem. Şimdi Ekrem İmamoğlu hem AKP'nin kurduğu belediye elinden aldı. Ekrem İmamoğlu bir de Karadenizli, Trabzonlu ve işte yurttaşın biraz da ailesinin ANAP geçmişi de var. Karadeniz'den gelen, ANAP'lıktan gelen bir geçmiş de var. Ve hem kendi seçmeninin hem içinden geldiği Karadeniz kimliğinin gereği olarak işte toplumun ortalama milliyetçi muhafazakar yapısında yansıtıyor.
Bilinirlik açısından sanki sorun olabilir gibi geliyor bana Ekrem.
Bence çünkü seçim sürecinde hızlıca tanınır. Seçim süreci, çünkü yeni bir isim. Yani yeni bir isim tanıtması daha kolay olabilir. Ama bu benim aklımdan geçen. Tabii yani çok iyi tanınan deyip Muharrem İnce'yi gösterebilirler yani.
Vallahi ben tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi CHP için bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum.
Var ama Muharrem İnce seçeneği nasıl, her geçen gün sahneden çıkıyor farkındaysan.
Onu söyleyeceğim. Bunu söylememin nedeni Ankara'da bu Mansur Yavaş meselesiyle ilgili. Ha. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında yine bir Mansur Yavaş formülü var. Ama CHP içerisinde yöneticiler de dahil olmak üzere, ki geçenlerde Özgür Özel kendi içimizden bir aday çıkartacağız dedi Ankara'da. Tam bu görüşmeler yapılırken. Hı hı. CHP içerisinde tıpkı Abdullah Gül olduğu gibi, o zaman da Abdullah Gül vardı kafasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yine bir açıklama yapılmıştı. Kendi evladımızı aday göstereceğiz diye. Ve son anda ibre değişmişti, evet. Ve Muharrem İnce'ye yönelmişti. Orada da Mansur Yavaş, Mansur Yavaş diye giderken CHP içinden bir isim öne çıkabilir Ankara'da. Yani
Ankara'da.
Ben bekliyorum artık.
Bülent Kuşoğlu olabilir mi senin aklına
mesela,
geçen?
Evet.
Evet.
Öyle bir ihtimal de var.
Bülent Kuşoğlu da merkez sağdan gelen bir CHP milletvekili. O bakımdan onun da adı her Ankara seçimleri gündeme geldiğinde anılıyor mutlaka.
Evet.
Bugünkü listeye de bakalım istersen.
Dur, İstanbul için de yani Muharrem İnce meselesinin ben yavaş yavaş ihtimal dışı kalmaya başladığını söyleyeyim.
Ben de o görüşteyim. Muharrem İnce de eskisi
nereden
kadar konuyu
bunu
vurgulamıyor. Ben
nereden
Muharrem İnce'de yorumladım bunu.
Ben de şuradan çıkarttım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla son Hürriyet röportajında
evet,
soruyor Muharrem İnce'yi, diyor ki yani Muharrem İnce de aday olacak falan, tabii her partili aday olabilir ama başvurmadı diyor.
Tabii başvurmadı.
Şimdi başvurmadı
Muharrem
demek
İnce'ye
Muharrem İnce de başvurmaz.
Başvurmadı. Hayır, Muharrem İnce zaten şart koştu. 250 hani parti İstanbul üyelerinin yapacağı ön seçim sonucunda kendisi çıkarsa aday olmayı kabul edeceğini söyledi ki CHP zaten ön seçim yapmayacak.
Yapmayacak.
Kılıçdaroğlu'nun da Muharrem İnce'yi aman Muharrem gel bakalım diyeceğini zannetmiyorum.
Yok, bu sefer olmayacak.
Bu sefer gel bakalım Muharrem demeyecektir. Demeye niyeti yok. Muharrem İnce de eskisi kadar heveskar değil bu işte.
Evet.
Çünkü eğer aday olur bu seçimi de kaybederse genel başkanlık adaylığı iddiasının altı boşalacak.
Zaten bence boşaldı be İsmail.
Hayır ama şimdi bir yıl içerisinde 3 seçimi kaybetmek büyük iş. Kılıçdaroğlu'nu hani eleştiriyordu Muharrem İnce. Geldin yendi, geldin yendi deyip duruyordu, öyle değil mi mecliste? Evet.
Hayır, burada aday olmasa da, bu seçim yarışına girmese de sanki genel başkanlık iddiasının altı biraz boşaldı gibi geliyor bana CHP'de.
Bence Muharrem hala o iddiasını koruyordur ya Muharrem İnce.
Tabii İstanbul çok önemli bir yer. Bence biri Erdoğan'ın buraya bakışı önemli. Erdoğan hani ben buraya çok güçlü bir isim koyayım, hiç riske girmeyeyim diyebilir. Ya da mesela belediye başkanı, bir takım belediye başkanlarının ismi de Büyükşehir Belediyesi için geçiyor. Ya da Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir
kim
takım
bürokratlar. Kim var mesela? Karizmatik bir belediye başkanı yok orada.
Şimdi hiç tanımadığımız isimler de geçiyor. Orada da şöyle düşünebilir. Zaten AK Parti var. Zaten ben giriyorum İstanbul'da yarışa. İsmin önemi yok. Evet. Kadir Topbaş zamanında da böyle bir tartışma olmuştu. Doğru. Hatırlarsın. Böyle bir eğer çok riskli görmezse, çok ismini ismini bilmediğimiz bir isim de
olabilir.
Siyasetçi de aday olabilir İstanbul'dan. Onu da çok şaşırmayacağımızı söyleyebilirim. Mustafa Sarıgül.
Ya orada bir belirsizlik var Mustafa Sarıgül meselesinde. Mustafa Sarıgül Şişli'yi dayatıyor. Kendisini Şişli'ye dayatıyor, CHP'ye dayatıyor. CHP'de de bir kafa karışıklığı var.
Konuştun mu yakında?
Yok. CHP'de de bir kafa karışıklığı var. Mustafa Sarıgül'ü Şişli'de mi değerlendirelim, Eyüp hattında mı değerlendirelim diye. Ama Eyüp'te CHP'nin bölgenin tanıdığı adayları var. Yani Eyüp bölgesinde tanınan CHP'li adayları var. O nedenle o sorun bir krizi çağırabilir. Çünkü Şişli Belediye Başkanı'nı da nereye koyalım diye bir düşünce var.
Şimdikini mi?
Evet.
Öyle bir ihtiyaç var mı?
Orada Şişli'den adayı. Şişli'den koymazlarsa başka bir yer düşünülür.
Ya şart mı canım, Allah Allah. Emekli olur.
Sahik dönemi.
Çok başarılı oldu.
Sahik dönemi.
Çok başarılı oldu da söylenemez.
Şimdi orada Sarıgül'le İnönü arasında keskin bir kavga var.
Evet.
Hatta İnönü Şişli Belediyesi'nin gayrimenkulünün Sarıgül tarafından bir tele karşılığında Bilgi Üniversitesi'ne verildiği için dava açtı ve davayı kazandı. Dolayısıyla böylesi bir rekabet var orada.
Tehdit davası açtı canım.
Onlar
karısıyla
hal, diğer
beraber
davalar
ayrıca
ayrı.
Başka davalar
bir de
da var.
Hani Sarıgül'ü belediye mülklerini ucuza işte şirketlere ve üniversitelere vermekle suçluyor. Maddi bir kazanç söz konusu. Tabii İnönü burada biraz topal ördek gibi. Çünkü belediye meclisi Sarıgül'cü.
Evet, bir de CHP'nin genel başkan yardımcısı hangisiydi o? Sultan Gazi Belediyesi'ne aday olacağını
Mahmut
söylemiş.
Tanal.
Mahmut Tanal.
Sultanbeyli.
Sultanbeyli. Ne kadar çarpıcı bir durum değil mi? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adaylığını açıkladı.
Evet.
Mahmut Tanal. Şimdi Sultanbeyli de ben yarışa girerim diyor.
Ben tabii Sultanbeyli de CHP'nin
oyu %10. Ve milletvekili ve genel başkan yardımcısı.
Şöyle, CHP'nin oyu %10 Sultanbeyli'de. Ayrıca şimdi Sultanbeyli, Mahmut Tanal şundan istiyor orayı. Sultanbeyli İstanbul'da...
Kazanamadığı zaman dönebiliyor muydu?
Zaten kazanamayacak Mahmut Tanal.
Dönebiliyor muydu
tabii,
milletvekilliğine?
Tabii. Abi milletvekiline dönebilir. Hiç beis yok. Kamu görevinde de döner ya. Onda problem olmuyor.
Kamu görevinde yok da milletvekilliğinden emin değilim. O bir değişti diye
kamu
hatırlıyorum.
Kamu görevinde birkaç alanda dönemiyor.
İşte onlar hakimler, dönemez. Savcılar i̇şte dönemiyor, subaylar
evet.
dönemiyor.
Onlar dönemiyor. Diğerleri dönebiliyor. İmam dönebiliyor işte, o imam.
İmam
başka
dönemiyor.
Bir kazanamazsan başka cami gideceğim
diyor ya. O
hakim
savcılarda da biliyorsun eskiden siyasete girmiş olanların veya milletvekili adayı olmuş olanların hakim savcı olmasında bir sorun yok.
Hı-hı.
Ama hı-hı, sonrasında hı-hı. Milletvekili i̇şte adayı olup istifa ederse geri
evet.
dönemiyor.
Şimdi orada... Mahmut Tanal şundan istiyor. Mahmut Tanal Kürt, Şanlıurfalı ve Sultanbeyli en çok Kürt nüfusunun yaşadığı, HDP oyunun da en yoğun olduğu yerlerden biri. O tabii bu Kürtlere seslenebilirim, dindar vatandaşlara seslenebilirim diye düşünüyor. Ama tabii Mahmut Tanal siyaseti bir de görsellikle yapıyor. Yani öyle söyleyeyim. Televizyon görselliğiyle yapmayı seven bir siyasetçi. Sultanbeyli de arazi boş. Ben orada koştururum diye bakıyor herhalde yani.
CHP'de başka bekleyenler var mı sence? Yani önemli illerde mesela Mersin gibi, Adana gibi.
Bugün
Ahmet Türk'le konuşurken şöyle bir cümle etti. Belki hani altyapı sağlasın diye de söylüyorum. Önemli iller var dedi. İstanbul'da dedi HDP'nin bir oyu var dedi.
Evet.
Burada dedi
sisteme karşı.
Bazı
ilçelerde de etkileyecek miktarda oyu var. Esenyurt'ta var.
Esenyurt'ta mesela.
Avcılar sarsıntılı, Maltepe sarsıntılı.
Buralarda HDP ile CHP'nin işbirliği bir sonuç yaratabilir.
Bağcılar.
Sisteme ilişkin diyor, eğer bir sorunuz varsa artık çok fazla detaya girmemek lazım. Orada bir güç birliğine ihtiyaç var. Bunu konuştuk diyor Kemal Kılıçdaroğlu'yla. O da beni diyor kafasıyla onayladı çok fazla konuşmaz biliyorsunuz dedi. Şimdi tabii İstanbul meselesinde bu birliktelik önemli ama aynı zamanda Adana ve Mersin dedi Ahmet Türk. Herhalde oralarda da HDP'nin bir
tabii,
beklentisi
var. Tabii şimdi şöyle var. Mersin'de aslında Mersin'in Akdeniz Belediyesi HDP'nindi. Ve Fazıl Türk'tü belediye başkanı. Ahmet Türk'ün akrabası o da. İki dönem belediye başkanlığı yaptı. Orada bir CHP alıyor. Hani bir dönem CHP alıyor, kaybediyor. Sonra HDP alıyor, kaybediyor. Yine CHP geliyor. Öyle bir durum var oranın. Akdeniz çok HDP'nin güçlü olduğu bir yer. Mersin HDP'nin etkili olduğu bir nüfusa sahip. CHP'nin orada bir karar vermesi gerekiyor. CHP'nin de belli başlı öne çıkan aday adayları var. İşte onlardan biri kim istemiyor? Antalay. Onlardan biri Fikri Sağlar. Onlardan biri
vardı.
Selçuk Bey.
Selçuk Bey.
Hakem.
Dereli.
Evet, Selçuk Dereli var. Bir de eski milletvekili sakal bıraktı ya.
Ha evet.
Onun da adı geçiyor
o hal,
orada.
O hal bitinceye
evet,
kadar sakalları kesmeyeceğiz diye.
Herhalde burada az önce az sonra arkadaşlar yazarlar.
Evet.
Ondan sonra ve orada işte yerelde tanınan güçlü başkaca da aday adayları var. CHP orada şu kararı vermek zorunda. Birincisi Yörük Türkmen nüfusa seslenecek, merkeze seslenecek bir aday da tercih edebilir. Ya da Fikri Sağlar gibi Kürtlerin de oyunu alabilecek bir aday da orada seçebilir. Mersin'de HDP ve HDP'nin tabanı bir hesap yapılırken dikkate alınması gereken bir taban. Bu nedenle burayı söylüyor. Dediğim gibi Akdeniz Belediyesi de Ahmet Türk'ün akrabasının başkanı olduğu bir belediyeydi. Ama burada daha başka bir faktör var. Birincisi Mersin'de...
Aytu Atıcı.
Aytu Atıcı, bravo. Mersin'de başka bir faktör var. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'li belediye başkanı, MHP tarafından aday gösterilmiyor. Bunun yerine MHP Toroslar Belediye Başkanı adayı gösterdi. Henüz Burhanettin Kocamaz'ın ne yapacağı belli değil. Burhanettin Kocamaz bu arada etkili bir adam. Tarsus Belediye Başkanı'ndan geliyor. Şayet İYİ Parti'den aday olursa ve AKP de güçlü bir aday çıkarırsa CHP zaten elini kolunu sallaya sallaya alıyor orayı. Çok rahat bir biçim. Çünkü CHP çok güçlü Mersin'de. Adana'ya gelirsek, Adana da zaten HDP'nin güçlü olduğu bir yer. Adana'da da eskiden Küçük Dikili Belediyesi HDP'nindi. Hatta o zamanlar belediye başkanı, Küçük Dikili'nin belediye başkanı Leyla Güvendi. Şimdi cezaevinde zaten milletvekili. Evet. Şimdi çok güçlü bir Kürt nüfusu almış ve çok güçlü bir tabanı var. Ama Adana'da yine mevcut belediye MHP mevcut belediye başkanını Hüseyin Sözlü'ye aday gösteriyor. Hüseyin Sözlü güçlü bir adam. Ama İYİ Parti'nin ne yapacağı belli değil orada. İYİ Parti ne yapacak? İYİ Parti kime aday gösterecek? Tahmin ediyorum güçlü bir milliyetçi karakteri aday gösterecek. Bunun karşısında AKP'nin de güçlü aday arayışı var. Zaten Devlet Bahçeli, yani ya zaten Cumhur İttifakı'nın çatlamasının sebebi de bu iki il.
Tabii.
Adana, Mersin.
Bir de
Manisa. Adana, Mersin, Manisa ama ikisi burası. Burada ise CHP kimi düşünüyor? Zeydan Karalar'ı düşünüyor. Seyhan Belediye Başkanı ve bir de Çukurova Belediye Başkanı'nı düşünüyor. İkisi de etkili belediye başkanları. İkisi de güçlü, sempatik belediye başkanları. Kanaatim o ki Zeydan Karalar bir adım önde. Zeydan Karalar şehirde beğenilen, bütün Adana'ya eli kolu uzanan bir adam. Eğer Zeydan Karalar oradaki Adana merkez nüfusunun oyunu rahatla alabiliyor. Zaten Çukurova'da Seyhan'ı, Çukurova'yı, yani Adana'da Seyhan ve Çukurova şehrin yarısından fazlası zaten. Bir de Kürt oyunun eklenmesi halinde CHP, burada Ahmet Türk'ün işaret ettiği gibi çok güçlü bir şekilde
başkanlığı alabilir.
Bunun dışında CHP'nin HDP'nin CHP'yi etkileyebileceği belki birkaç il daha olabilir. Yani ama bu iki il, işte Hatay gibi bir ilde ne yapacağı çok önemli. Çünkü şu an Hatay'da milletvekili var CHP'nin.
Evet.
Sanatçı Barış, Barış'ı milletvekili gösterdiler. Orada mesela mevcut belediye başkanı AKP'den CHP'ye geçmiş. Tekrar aday olacak Hatay'da belediye başkanı. Bunun karşısında bakalım şeyin tavrı ne olacak? İYİ Parti kitlesinin tavrı ne olacak? HDP'nin tavrı ne olacak? Çünkü aradaki fark çok küçük bir fark. Normalde Hatay'da genel seçimlerde AKP önde, genel seçimlerde CHP alıyor.
Bak Adana'dan yazıyorum diyor Cevdet Cengiz. Ne Zeydan ne de Soner, ikisi de alamaz diyor seçimleri.
Kim alırmış acaba?
Kim alır? Belki onu da söyleyebilir.
Cevdet Cengiz'e soruyorum buradan. Kim alırsa, yazarsa sevinirim.
Şimdi ben bir genel bakarak bir şey söylemek istiyorum. Birçok noktada AK Parti ile İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak yapmaması halinde belediye başkanlığının zora girebileceği üzerine değerlendirme yaptık ya burada.
Evet.
Birçok noktada da bunun bir avantaja dönüşme ihtimali var. İYİ Parti'nin son dönemde bakışı Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olduğunda oy kaybettiği biçiminde.
Evet.
O nedenle kendi adaylarını gösterecek gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu fırsata çevirme ihtimali var. Tabii burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin...
Çevireceği yerler var.
Çevireceği yerler var. Burada tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu seçimlere ne kadar asılacağı da çok önemli.
Antalya mesela senin dediğin gibi böyle evet. bir yer.
İstanbul'da, Antalya'da,
evet, İstanbul'da.
Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin göstereceği güçlü adaylar AK Parti'nin önünü kesecek.
Evet.
Ve Cumhuriyet Halk Partisi de herhalde orada adaylar gösterilmeden, onlar belli olmadan stratejisini tam olarak ortaya koymayacak. Ama ben bir ittifak beklemiyorum ve yine seçmenden stratejik davranması talebi olacak. Ve seçmene bırakılacak.
Evet, doğru.
Ama seçmenin de bir şekilde o ittifakı tabanda yaparak sandığa şimdi, yansıtacağı beklentisi içerisindeyim.
Şimdi şunu ben de sana yakın bir görüşteyim ama İYİ Parti aslında şöyle kritik bir durum var. İYİ Parti genel seçimlere girerken koyduğu hedefin biliyorsun altında kaldı. Eğer yerel seçimlerde il genel meclisinde alacağı oy Abdülkadir Selvi'nin iddia ettiği gibi %5 ve altına düşerse, hiçbir belediye alamazsa ve hiçbir yerde birinci parti, ikinci parti olamazsa İYİ Parti açısından dağılma ihtimali belir.
Ben İYİ Parti'nin hala tam bir parti konseptini,
ama işte bu seçimde ortaya
yolunu
çıkacak.
Ortaya koyabildiği düşüncesinde evet. değilim. Evet, bu evet. seçim bir gösterge olacak.
Burada... Ya bir yerde bir belediye alması gerekiyor. İl düzeyinde bir belediye alması gerekiyor.
İşte o tabii çok kritik bir şey ama evet. orada göstereceği performans Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olmadığı zaman AK Parti'den alabileceği oy. Çünkü onlar hep öyle söylüyorlar.
Şimdi,
biz CHP ile birlikte olduğumuz için AK Parti seçmeni bize itibar etmedi.
Şimdi merkezi ve yerel düzeyde görüşmeler var. Bunun da en net itirafını Behçet Saatçı yaptı. Fethiye Belediye Başkanı. MHP'den İYİ Parti'ye geçti. Hatırlarsan hafta içerisinde bir haber çıktı. İYİ Parti şurada şurada şunları gösterecek dedi. Aday gösterecek dediler. Denildi. Orada Muğla Belediye Başkanlığı'na Behçet Saatçı'nın adı geçti, ifade edildi. Hemen yalanladı.
Evet.
Bu dedi CHP İYİ Parti ittifakını sabote etmeye dönüktür dedi. Anlıyoruz ki İYİ Parti'de bir eğilim var ki CHP'ye hareket etmek gerektiğini düşünüyor.
Doğru.
Aksi takdirde belediye kazanamayacağını ve düşük oy alacaklarını ifade ediyorlar ya da böyle düşünüyorlar. Bu nedenle İYİ Parti açısından bu seçimler bir özgüven seçimi haline gelebilir.
Evet, ben İYİ Parti'nin işinin kolay olmadığını düşünenlerdenim. Evet. Veda edelim mi?
Öyle mi? Erken bitiriyoruz.
Erken mi biraz?
Şu CHP listesinden birkaç ismi söylemek istiyorum ben. Eğer onu bana verebilirsen.
Tabii, tabii.
Mesela bazı illerde mevcut adayları...
Varsa sabaha evet. kadar konuşuruz.
Hayır, bazı illerde mevcut adaylarla devam ediyorlar. Ankara'da Çankaya ve Yeni Mahalle belediyeleriyle
evet,
devam
Fethi
edecekler.
Yaşar'la...
Bir de Burdur Belediye Başkanı ile yollarına devam edecekler. Ben Burdur Belediye Başkanı'nı tanıyorum. Burdur Belediye Başkanı görevini layıkıyla yerine getiren Ali Orkun... Birazdan gelir aklıma başkanın soyadı mı? Evet, Ali Orkun Ercengiz görevini layıklığıyla yapan genç bir belediye başkanı. Dolayısıyla devam etmesinde isabetli davranılmış. Batman'da aday gösterdikleri Enver Erdem Garzi adlı bir aşiretin reisiymiş. Daha önce AKP'de milletvekili adayıymış. O ilginç. Batman açısından bir aşiret reisini.
Doğu Güneydoğu'da aday bulamadığına ilişkin de haberler çıkmış.
Burada aşiret lideri bulmuş valla. Burada benim dikkatimi çeken tabii Yalova ve Giresun Belediye Başkanları devam ediyor. Yalova ve Giresun belediyeleri kritik CHP açısından. Çünkü iki yerde de son seçimde AKP geçti. Öne evet. geçti.
Evet.
Yalova'yı CHP zaten tekrar seçimle.
Bir oyla.
Ve bir oyla ve bütün partilerin ittifakıyla ancak alabilmişti.
Evet.
MHP'nin, Saadet'in ve Demokrat Parti'nin toplam oyuyla AKP'nin bir oy önüne geçebilmişti.
Muharrem İnce'nin de orada büyük mücadelesi
evet,
vardı.
Muharrem İnce'nin büyük mücadelesi vardı ama Yalova Belediye Başkanı göreve geldikten sonra tuhaf işler yaptı. Gitti mesela Gezi'den hemen sonra ağaçları kesti Yalova'da.
Ya.
Sonra geçen günlerde de gene bir dini kuruluşun etkinliğinde öne çıktı.
Doğru.
Tuhaf bir,
o da bir
açıklama yaptı.
Evet.
Giresun Belediyesi'nde durum, Giresun'da merkezde CHP güçlü ama orada da şöyle bir vaziyet var. AKP genel seçimlerde öne çıkıyor Giresun'da. Giresun'u kaybetme ihtimalleri olabilir. Buraya çok asılmaları gerekir. Çok çalışmaları gerekir. CHP'nin Giresun'u heyecanlanacak bir şey yapması gerekir. Giresun da ilginçtir. Belediyenin basketbol takımı birincilikte. O bakımdan tek heyecan verici şey o. Onun arasından. Bir şey daha söyleyecektim. Artvin'de ticaret odası başkanına da göstermişler. Artvin'de çok sevilen belediye ticaret odası başkanı. Artvinliler bir önceki seçimde Artvin uzun süredir CHP'nin yönetimindeyken bir önceki seçimde AKP'ye geçmişti. Artvin'i bu adayla kazanma ihtimali yüksek CHP'nin.
Bırak diyorlar İsmail konuşsun hazır Akif Bek yokken diyor.
Öyle mi diyorlar?
Sanki sözünü kesiyorum şimdi. Madem belediye başkanı
bir de CHP açılmışken bir bitireyim. Şu birkaç hadiseyi söyleyeceğim. CHP bütün buralar alabilir. Alamazsa CHP milletvekillerinin yaptığı tuhaf açıklamalar ya da CHP ya da çeşitli muhalif isimlerin CHP hanesine yazılan eylem ve söylemlerinden ötürü alamaz. Örneğin Öztürk Yılmaz'dan başlayalım. Öztürk Yılmaz şimdi şöyle bir mizansen düşünelim. Anındığımız kararı veriliyor. Siyaset ikiye bölünüyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki andımızı geri getirmek isteyenler Türkçe yazanı geri getirmek isteyenlerdir diyor. İktidar basını da Reşit Galip'in andımız yazarının aynı zamanda Türkçe ezanı tasarlayan kişi olduğunu günlerce yazıyor. Sanki hani böyle olacakmış gibi yani bütün bunlar söylenmemiş de duymamış gibi Öztürk Yılmaz çıkıp canlı yayında Türkçe ezan istediğini söylüyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı sanki bunu dememiş gibi. Sanki iktidar yanlısı basında bu yazılmamış
yani CHP'nin
gibi.
CHP'nin ayağına sıkmak istese tabii, böyle olabilir
üstelik
bence.
Üstelik toplumun böyle bir arzusu CHP'nin böyle bir gündemi yokken yapıyor bunu. Ve üstelik kendisi hani diyelim İzmir vekili de değil Ardahan vekili yani. Ardahan'da bunu arzu eden de yok ya. Yani. Toplumun da beklentisi yok. Ayağına sıkıyor. Yetmiyor. Hani benim dilim suçlu deyip çıkabilecekken çıkıp genel başkanına sen benim adaylığımı çekemiyorsun diyor. Benim genel başkanlığımı istemiyorsun, engellemek istiyorsun diyor. Genel başkanına hakaret ediyor. Ve sonra bu da yetmiyor. Abdülkadir Selvi'ye bu kez Arapça ezanı değiştirmek için karşına beni bulur diyor. Şimdi ya, burada günlerdir andımız meselesiyle başlayan tartışmayı.
Burada biz de konuştuk da Öztürk Yılmaz'ın gerçekten ne dediğini tam anlayamadım. Türkçe ezan konusunu destekliyor mu? O açıklamadan tartışmalardan sonra basın toplantısından bir gün önce burada canlı yayında uzun uzun tartıştık konuştuk. Türkçe ezan istiyor mu? Ben anlamadım mesela. Yarım saat.
Kendisi anlamadı
dakika.
Zaten galiba.
Kendisi
bence
tam ne söylediğini evet. Bilmiyor herhalde.
Ya bence o televizyon şehvetiyle oldu bütün bunlar.
Var, şu mu var mı? Hiçbir şey anlamadım. Ne kadar dindar olduğunu anlatıyor sadece. Evet.
Şimdi bu andımızla başlayan tartışma birdenbire Türkçe ezana döndü. Öztürk Yılmaz yüzünden döndü. Kendi partisini meşgul etti, kamuoyunun önüne attı. Yetmedi. Sonra bu işte şey tartışması başladı. Kadir Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı'nın onu ziyareti ve hastaydı gittim demesi tartışılırken birdenbire heykellere saldırı oldu. En son Çorlu. Dün Tekirdağ Çorlu heykelinin evet. Orada. Çorlu'daki Atatürk heykeline işte bugün psikiyatrik sorunları olduğu anlaşılan bir genç kadın baltayla saldırdı. Dün oraya giden Tekirdağ milletvekili İlhami Aygün. İlhami Özcan Aygün, Kadir Mısıroğlu'nu kınamaya çalışırken, Kadir Mısıroğlu'nun Trabzonlu olduğunu, Trabzon'da da milli mücadele sırasında Pontus Rum devleti olduğunu söyledi. Şimdi daha sonra kendisi tekzip gönderdi bana. Hani ben aslında Kadir Mısıroğlu'nun işte Yunan galip gelseydi demesine hareketle aslında Pontus Özlemcilerinin devamı olduğunu söylemek istedim ama söyleyemedim. Bunu ifade edemedim, özür dilerim dedi ama bir çuval inciri berbat etti gene kendi partisi adına.
Şimdi Kadir Mısır girecek.
Şimdi Trabzon'da ortalık ayağa kalktı.
CHP seçime
şimdi
girecek.
Şimdi ben ona beni aradı kendisi. Ben ona dedim ki ya siz 2004'te Tekirdağ AKP aldığı zaman 2004'te Trabzon'da belediye CHP aldı ya.
Tabii.
Yani kimin ne olduğuna dönüp bakarsak Tekirdağ'ın ismi Tekfur'du eskiden. Sonradan Tekirdağ oldu. Dolayısıyla ya bunlar açılacak laflar mı? Bunlar söylenecek laflar mı? Ya Trabzonlu zaten en ayar olduğu laf bu. Yani bir Trabzonlu'ya küfür etme bunu de yetiyor zaten. Şimdi düzeltmeye çalışıyorken üzüldüm ben de durumuna. Şimdi bu ikinci hamle. Bir de arada CHP'li olmayıp CHP'li bilinen ekranlarda konuşup eylemleri ve söylemleri CHP'nin hanesine yazılanları var. Onlardan biri Mine Kırıkkanat. Şimdi geçen hafta çıktı. Çıktığı Halk Aranası programında CHP'lilerin çok izlediği programlardan biri. Orada dindar kadınları taklit ederek işte başörtüsü mağduriyetini kendince ironisini yaparken siz bize eziyet ettiniz biz gelince sizi mağdur edeceğiz dedi. Hani bu CHP'ye yazıldı. Dedim CHP'nin burada bir hani dahili yok. Bir şey yok. Yapabileceği bir şey yok. Canlı yayını gitti. E belli ki bu kadın canlı bomba. Belli ki bu kadın ne yapacağı belli değil. Bir daha çıkarmayın bunu. Ne dediğini bilmiyor
ama
bu kadın.
Ama Halk TV ile CHP arasında bir bağlantı kalmadı.
Tamam ama bu ikinci lafı başka bir yerde dedi. Başka bir benzeri televizyonda dedi sanırım. Şimdi orada çıkıp diyor ki... Şimdi bir kadının heykele saldıran... Pardon 10 Kasım törenlerine saldıran kadının... Atatürk ilah değildir dediği iddiası da tutuklandığı iki gündür tartışılıyor. Kadın halbuki bunu dememiş. Ama iki gündür iktidar basını, iki gündür... o kadına destek verenler Atatürk ilah değildir dediği için tutuklandığını söylüyorlar.
Böyle şey olmaz diyor.
Şimdi bu tartışma olmuyormuş gibi. Yani
Atatürk ilahtır diyor.
Kalktı canlı yayında Atatürk ilahtır ona tapıyorum dedi. Ya yani yani kendini
ben
bir
dinledim.
Canlı bomba gibi patlatmak
ben
bu yani.
Ben dinledim şeyi. Sen de dinledin mi bilmiyorum yani.
Yine kırk kanat. Dinledim.
Dinledin mi? Tam aslında yani hani onu bir ilah gibi görüyorum, tapıyorum falan. Onu birazcık egzajere ederek söylüyor.
Ya yani, etme, egzajere etme kardeşim.
Etme,
sen etme ne kardeşim. Söyle... Zaten antipatiksin, sen etme. Yani şimdi bütün bunlar, yani CHP bütün buraları alamayacaksa arkadaşlar, bu önü alınamayan demeçler, bu nereye varacağı anlaşılamayan sözler ve eylemler yüzünden olacak.
Var,
i̇şte Hüsnü Bozkurt yaptı. Hüsnü Bozkurt yaptı. Çok iyi beyefendi bir adamdır bu arada. O nasıl oldu anlayamadım yani.
O halk arenasında
galeyana
geldi.
Halk arenasında galeyana geldi.
Alkış, tufan,
ama Öztürk Yılmaz 24 Haziran'dan öncesinde de yaptı.
Öztürk Yılmaz için söylemiyorum. Onu ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz.
Hüsnü Bey kibar bir insan. O diyelim ki boşluğuna geldi ama yani CHP buna dur demezse.
Edemeye çalışıyor.
Bütün ama iktidarın aleyhine esen rüzgarları kendi aleyhine çevirmeye başlıyor.
Ne yapacak başarı. Mesela? Uğur Dündar'a
medya, hayır öyle değil. Öyle değil. Milletvekilleri açısından açıklama yapacak olanlarla ilgili, televizyona çıkacak onunla ilgili bir düzenleme getirmesi lazım.
İzin almadan çıkmasın diyor. AK Parti'de üç dönem kuralının işliyor olması enteresan değil mi
evet.
Belediyelerde? Ahmet Misbah Demircan en tanınan isimlerden birisi.
Ben geçen Ahmet Bey'i gördüm belediyede. İşte ben orada yaşadığım için görüyorum yani. Şeyde sokakta gördüm İstiklal Caddesi'nde. Aday mısınız diye sordum. Evet dedi.
Ama üç dönemden bir iki
kendisi
istisna olacak.
Kendisi hevesli valla.
Bir iki istisna olacak dedi Cumhurbaşkanı. Belki
şimdi o üç dönem. Bir toplamda belediye başkanlığından mı üç dönem? Acaba bir yerde mi üç dönem?
Belediye başkanlığında üç dönem diye biliyorum.
Yani üçü bitince dört başka bir yere tayin olunmuyor değil mi?
Bilmiyorum. Mesela Veysel Tiryaki de var işin içinde. Altında belediye başkanı çok başarılı buluyorum genelde.
Bakan olabilir, bakan yardımcısı.
Bolu belediye başkanı var. Zaman zaman tartışmalı açıklamalar yapan. Bir de Kocaeli belediye başkanı var. Onunla da herhalde yani Cumhurbaşkanı'nın arası çok iyi. Buna rağmen üç dönemler kesilecekse o da enteresan olacak. Diyelim.
Peki.
Gidelim.
Gidelim.
Akif Bekir müze geziyor. Biz
Akif
burada konuşuyoruz.
Akif Bekir Budapeşte'de geçsin.
Ya. Neyse kış biraz ya. Havalar soğuk. Onun için içimiz soğuk olabilir. Macar halk müziğiyle veda ediyormuşuz bugün sizlere. Török Tilla Orkestrası.
Török Türk demek mi?
Török Tilla.
Török Türk demek galiba.
Hatar Talansak diye bir parça. Vallahi enteresan. Nereden buluyorsunuz bilmiyorum.
Bu arada bir duyuru yapabilir miyim? Hadi. Şahsi bir duyuru. Evet, orada TÜYAP yazdığı için söyleyeyim. Hı-hı. 17 Kasım Cumartesi günü saat 16'da İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda söyleşim var. Ondan sonra imza günüm var. Gelen olursa sevinirim.
Kaçırmayalım İsmail'i. Hoşçakalın. Yarın buradayız biz 17.30'da bekliyoruz. We'll be right back.
Söylemesi bizden sona erdi.
Berfuana'dan bahsediyor ve Ertuğrul Günay yanılmıyorsam ağlayarak Cumhurbaşkanı'nı, o zaman Başbakan dinliyor. Cumartesi annelerinin aslında ne kadar özel bir iş yaptığını, ne kadar büyük zorluklara katlandıklarını anlatıyor.
Şimdi Mart ayında faili meçhuller çözülsün istedim diye 12 Eylül'de evet verdiğini söylemiş bakan, bugün neden faili meçhul cinayetlerde kaybedilmiş insanları terör örgütü üyesi olmakla ilişkilendiriyor?
Onun haklarını savunanları bir suçun parçası gibi lanse etmek hukuk devleti kafasıyla bağdaşan bir şey değil.
Bugüne kadar 700 buluşma olmuş. Hele 2009'dan sonra hiçbirine karışılmamış. Ya o hal döneminde müdahale edilmedi.
Bu tür faili meçhul dosyaların kapalı kalması savunulabilir bir şeyse ancak bunları söylersin.
Cumartesi günü bakıyoruz. Türkiye'yi bölme konusunda hiç şüphe bulunmayan bir grup başarılı olsa Türkiye'yi bölecekmiş gibi polisin müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.
Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de.